Ayrım 11.
Bu arada Hint edebiyatı, Hint ve Batı ile birleştirilmiş ve asıl şekli 1976'da basılmıştır. Türk okuyucusu Cemil Meriç'in en sevdiğim eserim dediği Bir Dünyanın Eşinde'ye de saygı duyar. Ve kitap o kör dövüşünün ortasında bile 3. baskısını yapar. Yıl 1979. Bu ülke 4. baskısındadır. Artık rotatifler hızlı hızlı çalışmakta, Cemil Meriç, Cemil Meriç olmaktadır. 1980 yılında Cemil Meriç'in en hacimli kitabı çıkar, 40 Ambar. 40 Ambar'ın bir mefhumlar kamusu, derbeder ve dağınık bir ansiklopedi. Bir başka bir deyişle kurmak istediğim büyük abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası. 40 Ambar, bataklığa fırlatılan bir kaya parçası, kurbağaların bile bayılmadığı bu ölü sulardan en küçük bir ses çıkmadı. Aslında Cemil Meriç yanılmaktadır. Çünkü kitap az sonra 1980 Türkiye Milli Kültür Vakfı'ndan Fikir Dalı ödülüne layık görülecektir. Bu yıllar Cemil Meriç'in kütüphanesinde biriken bilgi selinin yalnız kitaplarda barajlanmakla kalmadığı, ırmak olup gürül gürül aktığı yıllardır. Cemil Meriç sadece güzel yazan bir insan değildir. O güzel konuşan hem de çok güzel konuşan bir insandır. O yılların fikir meraklıları bu benzeri olmayan hatibin bazen Türk Edebiyatı Cemiyeti'nde, bazen Aydınlar Ocağı'nda, bazen Tıp Tarihi Enstitüsü'nde, en çok da Kubbe Altı Cemiyeti'nde yaptığı konuşmaları izlerler. Genellikle coşkun, hatta asabidir konuşması. Cümleleri muntazam ve uzun, fikir ve bilgiden çatlayacak kadar doludur. Dinleyiciler büyülenmiş gibi kımıldamaz, bir çıt olursa her şey bitecekmiş gibi saygıyla dinlerler onu. Bu öfkeli hatip elinin tersiyle kürsüye sık sık vurur, bazen elini görünmeyen bir ağaçtan bir bilgi tomurcuğunu devşirmek ister gibi yavaşça yukarı uzatır, bazen de iki avcunu birbirine kapayarak düşüncesine sımsıkı sarılır. Sonunda konferans biter. Konuşmacı sakin, uysal bir çocuk gibi oluverir. Ardından sorular gelir. Cemil Meriç'i sevindirir bunlar. Tükenmeyen bir maden ocağı gibidir çünkü. Bilgi madenine bir iki kazma kürek daha savurur, sorunun meraklısına merak edecek bir şey bırakmaz ve tam yerinde kesip bir başka soruya geçer. İşte Cemil Meriç'in 7 Aralık 1975'te şimdi kim bilir nerede olan genç üniversiteli dinleyicilerine MTTB'de yaptığı konuşma. Tarihte farklı istikametler takip eden gayeleri başka medeniyetler var. Kavimler ve medeniyetler bir rolü ifa için tarih sahnesine çıkar, bu rolü oynar ve çekilirler. İbn Haldun, Toynbee, Danilevski bu kanaattadırlar. Yani medeniyet bugünkü yırtıcı kapitalist Avrupa medeniyetinden ibaret değildir. Öyle olduğu vehmi düşmanlarımız tarafından aşılanmıştır. Avrupa medeniyeti tarih sahnesine ayak bastığı sırada Osmanlı bütün ihtişamıyla yaşıyordu. İslam, Türk, Osmanlı medeniyeti bin yıllık mazisi olan, bütün medeniyetler içinde en insanlısı, en birleştirici olandır. İslam'ın kılıcı olan bir kavimdir. İslam, bütün devirlere ve ülkelere hitap eden bir dindir. Parçalayıcı değil, birleştiricidir. Osmanlı için savaşın bile gaye ilahi kelimetullah'tır. Osmanlı İmparatorluğu yoktur, devlet-i aliye vardır. Türk İslam medeniyeti bütüncüdür. Hidayetten mahrum kavimleri bile himaye eder. Bu kadar civan mert bir medeniyetin Avrupa karşısında mağlup olması mukadderdi. Avrupa, Ignace de Loyola ile Machiavelli'nin çocuğudur. Kapitalizm, protestan ahlakının çocuğudur Weber'e göre. İkinci bir ahlak Yahudi ahlakıdır, tefeci ahlakıdır. 1826 Devlet-i Aliye'nin intihar tarihidir. Yeniçerilin lavı ile sınıfı ülema yalnız kalmıştır. Dünya başkalaşmıştı. Ulema sükut etti ve halk tarihinin dışına çıktı. Müstaripler. Bunlar kendi ülkelerinden, mukaddeslerinden, mazilerinden kopmuşlardır. Bu bedbahtlar için Türk ve İslam'a ait her değer bir suçtur. Bunlar Batı ile Doğu'nun mukayesesini hiçbir zaman yapamamışlardır. Avrupa'da üç dünya görüşü vardır. Bir Hristiyanlık, iki kapitalizm, üç sosyalizm. Bunları Avrupa insanlığa teklif eder. Kapitalizm iktidardayken Devlet-i Aliye İslam'ın kılıcıydı. Devlet-i Aliye'nin dünya görüşü İslamiyet'ti. Gerçi 8. ve 11. asırlarda da Batı İslam'a meydan okumuştu ama bu Yunan düşüncesinin meydan okuyuşuydu. Yunan'dan mantığı aldık, batılları ve yalanları dehledik. Bizans karşısında, Hristiyan Batı karşısında sadece gurur duyduk. Askeri siyasi mağlubiyetler, sınıfı ulemanın sahneden çekilişi, bir avuç bürokrat çocuğu olan müstariplerin doğuşu. Batı'nın dünya görüşleri parça parçadır. Hristiyanlık imtiyazları devam ettirmeye yarayan bir bekçiydi. Burjuvazi, şatonun payandası olan kiliseyle mücadele etti. Akılcıdır. Hristiyanlık belli bir ölçüde cemiyetçiydi. Burjuva dünya görüşü ferdiyetçidir, hürriyetçidir. Bütün dünyayı istismar etme hürriyeti. Burjuvazi bir taraftan işçi sınıfına, bir taraftan aristokrasiye karşı liberalizmi geliştirdi. Bir kavga silahıydı, bir sınıf yalanıydı. Türkiye insanı nasıl anlayabilirdi bunu? İntelijansiya batının yalanlarına taşımaya başladı. Bütün mantık çerçevesinden sökülmüş bir halite halinde empoze etmeye çalıştı. Zaten batı cemiyetinin bütününü ifade eden aciz olan liberalizmi de bir parçasıyla aldık. Pozitivist denen manevi inançları kökünden söken ilimcilik. Aklında hürriyetin de karikatürünü aldık. Batı kafamızı bir düşünce enkaziyle yoğurdu. Ve insanımız eline verilen reçeteleri okumaya memurdur. Felsefemiz yoktur ve olamadı. Tek parti devri belli bir reçeteyi tek hakikat olarak sunmuştu. Batı ideolojilerinin büsbütün tatsızlaşmış sahne ve sahtekar formülleriydi bunlar. 1960'tan sonra setler yıkıldı. Avrupa'nın yeni batılları büyük bir kesafetle hücum etti. 1960'a kadar Türk intelijansiyası Batı hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Tek parti devrinde Türkiye'nin bütün irfanı haşetten gelen kitaplardan ibaretti. Efendisinin ilaçlarını çalıp içen uşak rolündeydik. 60'tan sonra Batı düşüncesi taarruz etti. Hazırlığımız yoktu. Beynimiz küçülmüştü ve düşünemiyorduk. İntelijansiya Batı'nın yalanlarını tekrarlıyordu. Sosyalist düşünce bütünlüğüyle geldi. Hangi şartlar altında doğmuştu düşünmedik. Genç nesiller bu düşünce akımı karşısında sarhoş oldular. Tanzimattan beri Türkiye'de iki şey yasaktı. Bir İslamiyet, iki sosyalizm. Salip için bir dehşet kaynağıydı İslamiyet. Avrupa İslamiyet ile meşgul olmamıza izin vermiyordu. Avrupa eserini tamamlamak için yeni bir zehir ihraç ediyordu. Düşüncenin dışında tutulmuştu yeni nesiller. Yunan düşüncesine karşı çıkmıştık 8. asırda. Sosyalizm karşısında aynı tavrı gösteremedik. İlim de Batı düşüncesinin vardığı son duraktı. Sosyalizm Türkiye için bir felaket oldu. Ama iyi tarafı da var. Batı cephesinin parça parça olduğunu öğrendik. Sosyalizm bize Batı düşüncesini tenkit etmek imkanını verdi. Bizi tenkide alıştırdı. Avrupa sömürgeciliğinin Asya'yı yiyerek büyüdüğünü öğretti. Bir başka faydası da şu olmalı sosyalizmin. Her ülkenin kendine göre hakikatler olduğu gibi sosyalizm de bazı ülkeler için doğrudur, bazı taraflarıyla doğrudur. Diyalektiği Marksizmin kendisine de tevcih etmemiz gerekir. Biz böyle yapmadık. İlk temas birkaç nesli sarhoş etti. Gençlerimiz Avrupa'ya müteveccih bir tenkidi Marksizm'de buldular. Ama bizi kendi tarihimize sevk ettiği ölçüde Marksizm hayırlı bir yol gösterici olabilirdi. Marksizm Avrupa'nın 1800 ile 1850 arasındaki hakikatlerini aydınlığa kavuşturur. Gençlere İslamiyet'i öğretmemiştik. Ecdadına hakaret etmeyi öğretmiştik. İntelijansiya Türk İslam medeniyeti yoktur. Hun medeniyeti, Tatar medeniyeti vardır. Ecdadımızdır diyor ve Osmanlı'yı tarihten kazmak istiyordu. İntelijansiya Osmanlı'yı inkar etmek için bazen İran'a, bazen Yunan'a, bazen Turan'a kaçtı. Genç nesiller Tanzimat'tan beri karşılaştığı ihaneti görünce kendilerine bir sığınak aradılar. İslamiyet'i bilmiyorlardı. Tarihlerinden utandırılmışlardı. Türkiye, Tanzimat'tan beri bir başkası olduğunu inandırılmak istenmiştir. Genç nesiller Avrupalı olamayacaklarını anladılar. İnsaniyet bayrağını taşıyan yeni bir ideoloji buldular. Sosyalizm. O zamana kadar bir tek düşünce Türk insanına verilmemişti. Marksizm verildi. İnsanlık ismine sığındı. Nesiller bu aldanışı kanlarıyla ödediler. Türk insanının beşer düşüncesinden alacağı dersler vardır. Elbette ki Batı'yı tanımak zorundayız. Evvela düşman olarak, sonra kendimizi tanımak için. Önce kendimizi tanımalıyız. Fakat kendimizi tanımak için de Batı'yı tanımalıyız. Batı'yı bütünüyle doğru kabul edemeyiz. Hakikatte hiçbir düşünce düşman değildir. Her düşünce kanımıza karıştırılmak, millileştirilmek şartıyla doğrudur. İman mutlaktır, ilim parçadır. İdrakimiz 1960'tan sonra, yani Batı bütün dişleri tırnaklarıyla karşımıza çıktıktan sonra uyandı. Nefis müdafaası idraki, şuura ve ilme dayanır. Dünyanın en büyük medeniyetini kurmuş bir ülkenin çocuklarıyız. Karşımızda bir cihan-ı husumet var. Tanımamak suretiyle kurtulamayız Batı'dan. Onun hakikatini idrak zorundayız. Marksizmi tetkik etmek. Çünkü biz istesek de istemesek de Marksizm ülkeye gelmiştir. Ondan kurtulmanın çaresi boğayı boynuzlarından yakalamaktır. Marksizm bir kısmı ile ilimdir, bir kısmı ideolojidir. Mesela din afyonudur sözü Katolisizm için doğrudur. Belli bir tarih realitesi için doğrudur. Marx'ın burjuvazi için söyledikleri, kapitalizmin tenkidi için söyledikleri doğrudur. İçtimai ilimler cihan şumul değildir. Tarih tarafsız değildir. Batı tarihi Batı insanların üstünlüğünü ispat etmek için yazar. Bütün sosyoloji bir mistifikasyondan ibarettir. Batıdan gelen cemiyetle ilgili her görüş yalandır. Bütünü bilen hiçbir zaman aldanmaz. İkra okuyunuz emri. Marksizmi bilirsek, ayıklarsak bizim için hiçbir tehlikesi yoktur ama Rusya'nın, Çin'in vermek istedikleri formüller içinde bir felakettir. Marksizm bir kilisedir, düşmanlarımızın dinidir. İstediği şekilde Türkiye'ye gelmiştir. Türk insanı Marx'ı ahmakça reddetmiştir. Yahut bir ahir zaman peygamberi kabul etmiştir. Marx öldükten sonra tarih yürümüştür. Marx'ın metodolojisi aslında İslam metodolojisidir. Hükümlerin zamanla değiştiğini İslamiyet düsturlaşmıştır. Marx Avrupa'nın hayasızlığını yırttı. Siz kendi gerçeğinizi kendiniz bulacaksınız. Yani baştan ele alarak değerlendireceksiniz. Beşeri hakikatleri elbette. İman mutlaktır, ezelidir. Biz Marx'ın hangi hudutlar içinde doğru olduğunu gençlere anlatamadık. Bizim nesil kendi hakikatlarımızı anlatmadı yeni nesile. Türkiye'de düşünmenin kendisi yasaktı. Biz bu yasakların kuş tüyü yatağında yatarken düşman bizi sardı. Bir İslam'ın Marx'tan korkacak hiçbir tarafı yoktur. Gafletini telafi etmenin yolu onları bilmektir. Onlarla diyalog kurmaktır. Bugün sağ hadım edilmiştir. Mevcut değildir. Çünkü asırlarca konuşmamaya mecbur edilmiştir. Türkiye'de sağ sol yoktur. Dürüst olan ve olmayan insanlar vardır. Sağ sol bizim tarihimiz içine yerleştirilemez. Batının bizi parçalamak için içimize soktuğu bir başka yalandır. Şuurun tek şartı cehit göstermek, okumaktır. Soru: Batıya tahsil için veya siyasi mücadele için giden gençler ne getirdiler? Cevap: Milli intihardan sonra 1826 Mehmet Ali Mısır'a yerleşir. Önce Mısırlı gençler Fransa'ya gider. Batıyı görerek tanıyan ilk Orta Doğu aydınlar Mısırlıdırlar. Tahtavi batıda anayasalar olduğunu, İslam ülkelerinde de bir anayasa yapılması gerektiğini söyler. Gerçi İslam'da adaletin mevcut olduğunu ama bunu desteklemek gerektiğini yazar. Bir meşruiyetçidir. Kitabın Osmanlıcısı var. Tunuslu Hayrettin Paşa, Tunuslu Ahmet Paşa'nın yanında yetişir. İlk defa İslam ülkelerinde anayasayı Tunus yapar fakat vazgeçer. Hayrettin Paşa'nın bize öğreteceği çok şey var. Anayasa teşebbüsleri Mısır'da, Romanya'da doğmuştur. Hayrettin Paşa, konservatizmle liberalizmi kaynaştırmak ister. Esas mukaddimedir. Avrupa devletleri hakkındaki kısım 360 sayfa. 1878'de Ahmet Süreyya Bey tarafından tercüme edilmiştir. Tanınmaması teessüfe şayandır. Asr-ı saadeti istisna edersek Osmanlı İslamiyeti Şevket devridir. Yeni kelimeler: Hedeflerimizi değiştirmemizi ilk defa teklif eden İslam düşmanı Volney'dir. Münif Paşa'nın hocasıdır. Dil davası yoktur. İntelijansiyanın yabancılaşması, başkalaşması, düşmanlaşması vardır. Türkiye'de halk kendi kitaplarını, aydın ise batı kitaplarını okur. Sonra Kur'an'daki kelimeleri tahammül edemediler. Hakikatta dil davası yok. Türk insanının hafızasının iyiliş edilmesi var. Türk aydınları hain miydiler? Hayır, hazırlıksız idiler. Felaketin ikaz değeri vardır. Kavganın son merhalesindeyiz. Ya hayat ya ölüm. İç ve dış düşmanları meydan okuyuşuna cevap vermezseniz Türk kavmi kaybolur. İstikbalin bütün sorumluluğu sizlerin omuzundadır. Cemil Meriç hem bir hocadır, hem bir yazar, hem bir konferansçı, hem de bir çevirmen. Fransızcayı, İngilizceyi, Arapçayı ve Farsçayı bilir. Türkiye'de Fransızcayı en iyi bilen insan olduğu rivayet edilen Cemil Meriç, okulda hiç okumadığı İngilizceyi acaba nasıl öğrenmiştir? Bu çalışkan çevirici daha İstanbul'daki gençlik yıllarından itibaren İngilizce'ye de el atmıştır. Gülhane Parkı'ndan Sultanahmet'e çıkarken sağda Amerikan dershanesi vardır. Bu koca konağın merdivenlerini birkaç yıl aşınlamış, İngilizce olan hakimiyetini adam akıllı ilerletmiştir Cemil Meriç. Ama onun İngiliz dili okyanusuna asıl dalışı Lamia Çataloğlu ile tanıştıktan sonra olmuştur. Lamia Hanım'ın Cemil Meriç'in hayatında özel bir yeri vardır. 1965'te Cemil Meriç Hatay'a ablasını ziyarete gitmiştir. Antakya'da Ata Oteli'nin alt katındaki lokantada yemek yerken Lamia Hanım'la tanıştır. Lamia Hanım Antakya Lisesi'nde İngilizce hocasıdır. Eşi Muhittin Sarı Sözen ise Sivas Lisesi'nden Fevziye Hanım'ın talebesidir. O da o yıllarda Antakya Lisesi'nde tarih hocalığı yapmaktadır. Bu tanışıklık daha sonraki yıllarda gelişecek, İngilizceyi çok iyi bilen Lamia Hanım'ın tayini İstanbul'a çıkıp bu müstesna öğretmen Fener yoluna yerleştikten sonra Cemil Meriç'in İngilizce ile ilgili çalışmalarında onun sağ kolu olacaktır. Bu kendisini saklayan ama maddi manevi hiçbir emeği esirgemeyen büyük kadın daha sonraki yıllarda Cemil Meriç felç olup yatağına çivilenince ona olan dostluğunu bir kere daha ispat edecek ve hiçbir karşılık beklemeden senelerce evine gidip gelip onun hasta bakıcılığını da yapacaktır. Lamia Hanım'ın sekreterliği ve yazı arkadaşlığı sayesinde Cemil Meriç, Uğur Heydin, Ziya Gökalp, Türk Milliyetçinin Temelleri adlı eserini Türkçe'ye kazandıracak, ayrıca bir kader bilmecesinin hikayesi olan Thornton Wilder'in Köprüden Düşenler adlı eserini de tercüme edecektir. 1981 yılı Ankara'dan gelen ve Bir Facianın Hikayesi adlı eseri basıp sonra bir kuyruklu yıldız gibi kaybolan genç bir yayın evi sahibinin Cemil Meriç'in hayatına girdiği yıldır. Cemil Meriç Bir Facianın Hikayesini hazırlarken amacı eski dostu merhum Sedat Zeki'nin daktilo edip kendisine bıraktığı bir metni gün ışığına çıkarmaktır. Ama konu kendisini sürüklemiş, başka düşünceleri de beraberinde getirmiştir. Bir Facianın Hikayesi, zifiri karanlıkta çakılan bir kibrit, kuledeki nöbetçinin feryatı. O yıl Cemil Meriç'in Ankara'daki Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın yazarı seçildiği yıldır. Bir yıl sonra 1982'de M. Rodinson'dan Batı'yı Büyüleyen İslam'ı çevirir. Cemil Meriç hep masa başında mıdır? Hayır. Aradan geçen yıllar oğlu Mahmut Ali Meriç'ten iki erkek torun kazandırmıştır ona. Cem ve Sinan Meriç. Cem, Cemil'in kısaltılmışıdır. Sinan'ın ismini ise Cemil Meriç koyar. Üslup'ta ilk ceddim dediği Sinan Paşa'nın hatırasına hürmeten seçer bu ismi. Evlat kemik, torun ilik diyen Bedri Rahmi misali onları çok sever Cemil Meriç. Kendisini ziyarete geldikleri zaman torunlarını arkasına alır salonda deve olup dolaştırır. Küçükler gönülden kahkahalarla teşvik ederler onu. Dedeciğim sağa sola diye sırtından komut bile verirler. İlk torunu Cem okula başlayıp da hecelemeye söktü mü hemen mağaradakiler tutuşturulur eline. Bir mağara düşün dostum. Bir mağara diye kekeledikçe bütün aile kahkahalarla güler. Öyle ya, henüz bir yazar değilse de bir okur kazanmıştır aile. Küçük torunu Sinan dedesinden şairliği almıştır. Bir tül pelde gibi yağıyordu yağmur diye peltek peltek söylenir. Ödüller alıp duran, televizyona çıkıp konuşan bir dedenin torunu olmak kolay mı? O mutlu günlerde Cemil Meriç'in eski Roma'yı, eski Roma'yı yapan kadınlardan biri gibiydi. Fevziye Hanım'ın ömrünün sonuna yaklaştığını tabii ki kimse bilmiyordu. Fevziye Hanım 41 yıl kendisini eşine adamış, onun hayata bağlanması için başka hiçbir kadının gösteremeyeceği fedakarlıkları göstermiş, eşinin dışında kendine ayrı bir dünya kurmamıştı. Cemil Bey bir çalışması bittikten sonra onu Fevziye Hanım'a mutlaka dinletir, onun takdir nidalarını memnuniyetle dinlerdi. Fevziye Hanım bazen yazıyı o kadar beğenirdi ki bu hayranlık kendini gözyaşlarıyla ifade ederdi. Özellikle eşinin coşkun hitabeti Fevziye Hanım'ı adeta eritirdi. Ömrünü nadide bir çiçeğin dikilip sulanıp çiçek verip açmasını adayan bir çiçek meraklısı gibi eşinin fikir gelişmesini gün gün takip etmişti. Eşiyle iftihar eder, bu iftihar duygusunu sessiz bir gurur kibarlığının içinde eritir ama ona olan aşkını dikkatli gözlerden saklamaz saklayamazdı. Nitekim 1983 yılının Ocak ayında, yani Fevziye Hanım'ın ölümünden sadece 2 ay önce aile dostları sanat tarihi profesörü Şerare Yetkin Hanım karlı bir günde Selami Çeşme'deki evinden kalkmış, yürüyerek Göztepe'ye kadar gelmiştir. Meriçlerin salonunda tarçınlı ıhlamurla sohbete tatlı kokular katılırken Şerare Hanım Fevziye Hanım'ın Cemil Bey'e öyle bir bakışını yakalamıştır ki daha sonra "Ümit" demiştir. Annenin babanın öyle bir bakışını gördüm ki ancak aşık bir genç kız sevgilisine bu kadar hayran ve aydınlık bakar. Evet, bu 41 yıllık aşk bir 7 Mart günü sona erer. Fevziye Hanım'ın hiç beklenmedik bir şekilde gripten vefat ediverir. Sevgili kullara has, 2 gün yatak, 3. gün toprak duası onun şahsında gerçek olmuş. Fevziye Hanım 3 günlük yatakta gelini Aynur Meriç'in dikkatiyle söylersek, bir kız çocuğu sevimliliğine bürünmüş, öldüğü anda ise çehresi uyuyan bir bebek yüzü kadar huzurlu olmuştur. Ömrünü ilme, ilim adamına adayan gizli bir kahramanın hayat hikayesi böylece son bulmuştur. 10 Mart 1983 günü Kadıköy Osman Ağa Camii'nde kalabalık bir cemaat önünde cenaze namazı kılınır ve o gün bir İran minyatörü kadar güzel olan Karacaahmet Mezarlığı'nda kuş sesleri arasında Fevziye Hanım toprağa verilir. Artık eşi Nedim'in komşusudur. Cemil Meriç çok üzgündür. Elini, ayağını, gözünü, her şeyini kaybetmiştir. O gece Recep Doksatlar kolu kanadı kırılan bu aileye sıcak yuvalarını açarlar. Yıllar önce Fevziye Hanım'ın uzun süren bir rahatsızlığını Recep Doksat sona erdirmiş, onu yeniden sevdiklerine kavuşturmuştur. Ama artık herkes acizdir. Cemil Meriç çare yok. Bundan sonra yine çalışacak, yine didinecek, yine yeni eserler vermek için kalan son gücünü de seferber edecektir. Ancak biraz daha içine kapanmış, biraz daha merdüm giriz olmuştur. 1984'te Pınar Yayınları Işık Doğu'dan Gelir'i yayımlar. Böylece büyük abideye birkaç sütun, birkaç oda daha eklenir. Lamia Hanım yine sağ koludur. Cemil Meriç'in sıhhati karısının ölümünden sonra ağır bir darbe yemiştir. 84 yılının bahar aylarında sol ayağında hafif bir sürtme başlar. Doktor Necla Erk bunun bir fırtınanın öncü rüzgarı olduğunu söyler ve Cemil Meriç'i tek özgürlüğüm dediği sigarayı içmekten men eder. Tıbba saygılıdır Cemil Meriç ama artık çok geç kalınmıştır. Ağustos ayının sonlarına doğru bir pazartesi günü oğlu her pazartesi günü olduğu gibi beraber çalışmak için onu alır ve Caddebostan plajındaki evine götürür. Yapraklar uçlarından hafif hafif sararmaya ya da kızarmaya, tembel bir rüzgarla kapılara, kıyılara birikmeye başlamıştır. Ama güneş hala beyinleri kızdırmaktadır. Bahçede cevizin altında ailece bir yemek yerler. Sol eli nedense tembel tembel dizinin üstünde durmaktadır Cemil Meriç'in. Yemekten sonra eve kadar zor gider, sonra birden kendini kaybeder Cemil Meriç. Vücudunu müthiş bir titreme alır ve uzun süren bu nöbetten sonra biraz açılır. Ama az sonra bu sportmen vücudu yeni bir titreme daha yakalayacak ve Ümit Meriç bir telefonla kendisine haber verilen durumun ne kadar vahim olduğunu ancak plajın kapısından çıkan ambulansı görünce anlayacaktır. Haydarpaşa Hastanesi'nin asabi kliniğine kaldırılır Cemil Meriç. Ve Azrail'in defteri kebiri başında oturduğu bir salonun cam bölmeli kısmına yatırılır. Baygınlık sürmekte, Cemil Meriç'in o muhteşem beyni için için kanamaya devam etmektedir. Nöbetçi doktor sabah bel kemiğinden su alınmasına karar verir. Gün ışır, salona getirilen hastalardan ikisi başlarına çarşaf çekilerek morga yollanır.